بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bir sureyle baş başayız. Bir surenin karşısındayız. Bir surenin huzurundayız. Bir sureye el tutmuşuz. Bir surenin elimizden tutmasını istemişiz. Sure, yüce ve yüksek bir mevki. Sure, şeref ve şeref alanı demektir. Yücelik ve yükseklik makamıdır. Surede ayetler olur. Onlara baka baka, onları dinleye dinleye, bizi neyin, kimin ayeti ve işareti idiyseler, ona götüren alametler, ayetler ve işaretler vardır surede. Ayeti olmayan sure olmaz ki zaten. Biz de Yasin suresiyle beraberiz. Kur'an'ın kalbi Yasin. İçindeki ayetlerden 64 kadarını biraz tanımaya çalışmıştık. Şimdi 65 ve devamıyla baş başayız. Bu ayetler, bu alametler, onlarla bizim yakın diyalogumuz, onlarla bizim yakın temasımız, tanışmamız sonucu, bizi elimizden tutup doğruca bizim bütün varlıkların, melekler, cinler ve şeytanların, bütün mahlukat ve mevcudatın Rabbi, hayatlarına program çizen Rabları Allah'a götürecektir. Yine bu ayetler ve işaretler bizi anlatacaktır ki, anlatmaktadır ki, semavat ve arzda bütün varlıkların kulu kölesi olacakları, sözünü dinleyecekleri, hayatlarına karışmaya tek yetkili bir tek ilah Allah vardır. Böylece biz bu ayetlerle, bu işaretlerle yüce bir konumda, yüce bir mevkide olmaya veya bu ayetlerin götürdüğü yüce bir konumda, yüce bir mevkide olmaya başlıyoruz. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi suresi. Başta İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı, peygamberlik ve peygamberleri özetleyerek başladı söze. Bu doğrultuda hareket edenler cennete, Kur'an'la uyarılanlar, Kur'an'ın uyarısına gönül verenler, görmedikleri halde ama inançlarından dolayı ve de Rahman olduğu halde şımarmayıp Allah'ın mesajına boyun bükenler, ya karşı gelmişsem ya memnun edememişsem diyenlerin cennete gideceğini, diğerlerinin uyarı fark etmez benim için dercesini aldırışsız yaşayanların cehennemi boylayacaklarını, bu hesap kitap programının bizi etkilemesi gerektiğini ama isteyen etkilensin, İsteyen de etkilenmesin dercesine, sonunda ölüm var, yeniden diriliş var ve o dönemde hesap var, kitap var, her şey yazılmış, çizilmiş, hiçbir şey anlatılmamış gerçeğini ilk 12 ayet tanıtmıştı bize. Arkasından bu gerçeklerin, bu hakikatlerin, bu temel bilgilerin, bu temel gerçeklerin bir toplum hayatında, toplumun içindeki bireyler tarafından nasıl uygulanacağını beyan eden bir örnek toplumsal yapı işlenmişti. Peygamberlik göreviyle görevli iki kişi, yalanlanmaya, karşı gelinmeye, itiraz edilmeye rağmen görevlerine devam eden iki kişi ama Allah'ın onları desteklemek için gönderdiği bir üçüncü peygamber. Karşı tarafta bunlara engel olmaya çalışan, onları ortadan kaldırmak için sanki her şeylerini feda eden, ısrarla, tekrarla, inatla küfürlerini ortaya koyan insanlar, beri tarafta onları desteklemek için kendisini, canını, varlığını ortaya koyan kişi. Böyle bir yapı, sonunda o kişinin şehadeti ve cenneti, diğerlerinin helaki ve cehennemi anlatıldı. Allah'ın buna gücünün yettiği, kuvvetinin yeteceği, bilgisinin, ilminin neler yapabileceği konusunda ayetler, alametler, işaretler sıralandı. Yani semavat ve arzda Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, dolayısıyla tek Rab ve ondan başka ilah olmadığı gerçeğini anlatan mekan, zaman ve insan ayetleri bir ölü arazi örneğiyle, gece ve gecedekiler, gündüz ve gündüzdekiler örneğiyle, bir de insanlık tarihiyle anlatıldı. Böylece sanki özel bir rahmet davetiyesi vardı surede. Gelin, bakın, karşı gelinmez bir ilahın, mutlak galip bir Allah'ın huzurundasınız. Dinleyin Allah'ı. Siz eğer şu anda yaşıyorsanız, size hayat verilmiş ve onun gereğini siz kendinizce belirliyorsanız, bu sizin şımarmanız adına bir imkan olmasın. İnat etmeyin, inanın, buyurun denilince isyanları artıyor. Sanki isyan etmek için imkan bulmuşlar gibi öyle kullanıyorlar. Ve kendilerince bir mantık üretip, ne bunu Allah biliyorsa onun dediğine göre de biz haklıyız, biz biliyorsak zaten haklıyız dercesine mazeretler beyan ediyorlardı. Öyle değil miydi ya? Tarih boyunca herkes kendi yaptığına kendi mantıki delillerini ortaya koymayı becerememiş miydi? Zaten değilse insan sanki ortadan çatlayıp patlamaz mı ki? Kendinin haklılığını iddia etmese, kendince doğruluğunu bilmese ya da kendini onun yanlışlığına değil doğruluğuna inandırmak için deliller bulmasa, kendini ikna etmeye çalışmasa insan nasıl da yaşar? O zaman bir kölelik ya da bir iradesizlik, akılsızlık olmaz mı? Bu insanlar da peygamberlere karşı böyle bir tavır sergiliyorlardı ve Allah diyordu ki, onlar bekledikleri sadece bir kıyamet, bir son nefes, bir ölüm bekliyorlar. Beklesinler, öyle bir gün gelecek. Sura üflenecek, bütün insanlar yeniden dirilecek, mezarlardan kalkışla paniklemeler bile olacak belki. Ne oluyoruz? Kim yapıyor bu işi? Hey, razıydık belki biraz daha kalsaydık ya da burada, istemiyoruz cennet ve cehennem gibi, ama ne fayda? Bir emir, bir kalk vurusu ve hepsi Allah'ın huzurunda olacaklar. O gün kimseye haksızlık edilmeyecek. O gün kimseye zulmedilmeyecek. Yapmadığını yaptı, yaptığını yapmadı şeklinde bir değerlendirme olmayacak kimseye. Herkes amellerinin karşılığını görecek. Bir grup cennet ashabı. Cennette sohbet edecekler. Cennetle baş başalar, cennetle iç içeler, hoş bir meşgale, güzel bir yaşantı, güzel bir durum onları çepeçevre kuşatmış, bir şuğulin fakihun olacak onlar. Eşleriyle birlikte gölgelere oturmuşlar, koltuklara yaslanmışlar, çevreyi seyrediyorlar. Nimetler, izzetler, ikramlar, taltifler var orada. İhsanlar var, güzel güzel mükafatlar var. Akılların ermediği, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı biçimde güzellikler. Ama güzel olduğunu biliyoruz. Çünkü Kur'an'ımız söylüyor. Güzel olduğuna inanıyoruz. Çünkü Allah'ımız haber veriyor. Güzellikler, güzellikler ve güzellikler. Kelime bulamayınca başka çaremiz yok diye böyle ifade ettim. En güzelin güzeli, daha güzelin güzeli orada. En iyisi her şeyin. Yiyecek ve içecekler de var. İnsanın canını çektiği her şey var. Gönlünden geçen her şey, düşünebildiği her şey, ama orada güzellikler düşünülecek. Kötülük olmayacak ki. Ben dünyada adam öldürmeyi istemiştim, haram diye yapmamıştım. Şurada birilerini öldürsem ya denilmez ki orada. Dünyada öldüreceksen Müslümanca bir hayat olarak, bir savaş insanı olarak öldürenleri biliyordun. Ya da bir Bedir, bir Uhud düşünecektin, öyle tatmin olacaktın, gereğini yerine getirecektin demezler mi o zaman cennette insana? Orada böyle düşünceler olmayacak. Ve de hepsine üstüne üstlük, hepsini örtecek, hepsinden güzel, hepsinden daha hoş bir güzel mükafat bizi bekliyor. Sözlü bir selam, bizzat selam, Rabbul Aleminden, Rahman olan Allah'tan bir selam var. Selam verecek Allah. Bitti kullarım diyecek. Tamam, çileniz bitti, derdiniz, ezilmeniz bitti, sıkıntınız, her şeyiniz bitti. Dünyadaydı onlar, sabrettiniz, dayanıp direndiniz, bıkıp usanmadınız. Karşılığında selam size, selam diyecek. Müminler de birbirlerine öyle söyleyecekler zaten. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ayeti onu anlatıyordu. İlla qilen selamen selama ayeti bunu söylüyordu. Orada birbirine herkes selam temennisinde bulunacaklar. Dünyada da zaten bir insanın diğerine selam vermesi, selamun aleyküm demesi Allah sana cennet versin anlamına gelecek. Heyhat ki neredeyse Müslümanlar en cimri oldukları konu bu selam verme konusu olacak. Neredeyse Müslümanlar selamda cimrilik yapıyorlar. Yani karşılaştıklarında, ayrılırken, tekrar bir daha döndüklerinde, bir beraberlik arkasından bir beraberlik yaşayınca ne olurdu ki sanki hemen selam veriverseler? Allah sana cennet, bir daha cennet, bir daha cennet versin, Allah sana cennet versin diye bunu ısrarla söyleseler, yani selam verseler, öyle istiyoruz. Hiç olmazsa bir Müslüman, Müslümanın gıyabında, onun zoru olmaksızın gönülden geçerek Allah'a dua etsin de Allah seni cennetine koysun diye o da aynı temennileri ona iletsin. Ama böyle bir güzel ortam, böyle hoş bir makamda herkes bu hoşluktan yararlanamayacak tabi. Birileri var ki geçin bakalım denilecek ey mücrimler, ey günahkarlar, ey suçlular, ey kendi kafasına göre takılanlar, ey ben bilirim diyenler, ey yasalara uymayanlar, Allah'ın dediğini dinlemeyenler, peygamber modeline sanki gurur ve kibirle yan bakıp dudak büküp burun kıvıranlar, mücrimler, suçlular, biz diyecek Allah, sizinle bir anlaşma yapmamış mıydık ey beni Adem, ey Adem'in oğlu, ey Adem'in çocukları, bu cehennemde onlara söylenecek gibi mi geliyor size, yoksa bu gerçeğin üzerine Allah hemen bir şöyle hatırlatmada mı bulunuyor bize? Ey insanlar bakın yarın kimileri mücrim, cehennemi boylayacak, cennete gidenlerden ayrılacaklar. Ben bu gerçeği size haber verirken sizinle anlaşma yaptığımı, buna göre hareket etmeniz gerektiğini söylüyorum. Gelin ben Rahman'ım, beni dinleyin. Size merhametim var. Size merhametimin ulaşmasını istiyorum. Gelin şeytana kul köle olmayın, dinlemeyin, o size apaçık bir düşman demiyor mu? O zaman derse biz şimdiden denilmesini istemez miydik? Ha ya Rabbi bunu dünyada söyleseydin. Dünyada duysaydık, dünyada kulağımıza gitseydi, bu gerçeği biz dünyada öğrenseydik demeye hakkımız olur mu ki sanki? Ama işte söylüyor bize şimdi. Bizim başımıza gelecek olanları Allah bize haber veriyor. Gelin vazgeçin diyor, inat etmeyin, dikkat edin, şeytana uymayın. Tarih boyunca nicelerini şeytan böylece saptırdı. Ona kul köle olmayacaksınız ve sadece beni dinleyeceksiniz. Boynunuzdaki kulluk ipi benim ipim olacak. Kur'an nereye çekerse, peygamber hangi model asılırsa öylece siz uygulayacaksınız. Gelin inat etmeyin. Dosdoğru sizi cennete götürecek, sizi dosdoğru cehennemden kurtarıp cennette kılacak sırat-ı müstakim budur işte denilecek. Şimdiden söylüyor Allah, yarının hesabını bugünden yapmamız için söylüyor. Nitekim tarih boyunca insanlar şeytana uyup hep bu yoldan çıkmamışlar mı? Adi ve Semudi toplumlar, Medyen ve Eykeliler ve onlara benzeyenler, hiç kafanız çalışmaz mı sizin diyordu 62. ayet böylece. İşte cehennem, buyurun öyle vaat olunmuştunuz. Tehdidi gelmedi mi cehennemin size? Hadi bakalım, öyle ki küfrediyordunuz, yalan sayıyordunuz, dalga geçiyordunuz, yok diyordunuz, örtbas ediyordunuz, gündemden kaldırıyordunuz, kimse konuşmasın diyordunuz. Sanki dilinize dolamazsanız, sanki ağzınızı almazsanız, sanki kimseyi konuşturmazsanız yok olacaktı öyle mi? Buyurun yok etmeye çalıştığınız azap ve ikab işte cehennem, girin bakalım hadi hepiniz oraya denilecek. Şahitler de var. Aman Allah'ım, aleyhimize şahitler olacak bir ortamı yaşatma bize. El-yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. O gün öyle bir gün ki ağızlar mühürlenecek. Sus sen, konuşma, gerek yok denilecek sanki. Gerçi konuşsalar da Rahman olan Allah'ın iznine göre doğruyu söyleyecekler aslında, ama konuşmanın da ötesinde sus denilecek onlara. Çünkü öyle bir gün ki o gün يَوْمَ يَقُومُ الرُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا. Kur'an da kıyam edecek ortada. Melekler de saf saf dizilecekler görev icabı. لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ. Kendisine Rahman olan Allah'ın izin verdiği konuşacak, ama bir özelliği, bir önemi var bu işin. وَقَالَ سَوَابًا. Doğruyu söyleyecek. Fakat bir noktada buna da gerek kalmayacak bu ayete göre. Ağızlar mühürlenecek. Durun siz, susun bakalım. Dünyada çok konuştunuz. Dünyada çok şey söylediniz. Bununla siz defterinizi doldurdunuz. Kitabınızı onunla yazdınız. Bütün yazılanlar sizin söyledikleriniz ve sözünü edebileceğiniz, yapıp ettim, yapmayıp geri bıraktım diyebileceğiniz amellerinizdi. Durun şimdi, ağzınıza gerek yok, kapatın ağzınızı denilecek. Ve de eller konuşturulacak, ayaklar, yapıp edilenler, bütün amellere şahitlikte bulunacaklar. O gün şahitler var piyasada. Eller şahit, ayaklar şahit, bütün vücut baştan başa şahit, ağzın konuşmasına ne gerek var? O gün şahitler var, bastığınız topraklar, çiğnediğiniz lokmalar, baktığınız yerler, ağaçlar, dereler, tepeler, o gün şahitler var, tüm sema şahit ve tüm yeryüzü şahit. Dahası var, melekler şahit, amel defterleri şahit. Bu kadara ne gerek mi vardı diyesimiz geliyor, haşa ve kella. Yani elbette Allah dediyse tamam, dahasına ne gerek var, biz itiraz etsek de Allah'ın ki zaten doğru, ama Allah şimdiden haber veriyor, ben zulmetmem size, yapmadığınızı yaptı demem sizin, yapmadığınızı yapmadı şeklinde kayda geçmemezlik olmaz, çünkü meleklerim zaten tam görev yaparlar. La يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Özellikleri vardır onların. Ne emretmişsem onu yaparlar, isyan etmezler demesiyle birlikte, bunun ötesinde yine de sanki bakın, ben zalim değilim, adalet icabı siz böyle yaptınız diye şimdiden haber veriyor Allah. Bunları hep siz böyle yaptınız. Daktilonun başındaydınız, klavyenin başında, A tuşuna bastınız, A yazdı. Kızmayın, darılmayın, sinirlenmeyin, bozulmayın. Siz öyle istediniz, B'ye bassaydınız B yazardı. İmanı konuşsaydınız ağzınızdan iman dökülür. İslam isteseydiniz imanla beraber olurdu, İslam'ı gündeme getirirdiniz. Küfrün, şirkin ve isyanın gereği sözler mi dökülüyor ağzınızdan? Kafanızda öyle bir emir var ağza da, ondan başka nasıl yorumlanır? Herkes şahit, her şey şahit. Aldatma yok, aldanma yok, o gün zaten eşhat günüdür, şahitler günü. Herkes birbirinin şahidi. İşin bir garip tarafı, Allah'a biraz daha fazla yalvarmamız, yakarmamızın öğrenildiği bir taraf var. Rudani'de okursunuz. Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. O gün mahşer günü, hesap kitap günü, o kıyamet gününün dehşetli anında birisi arkasından gelecekmiş birinin, bizim demiyorum, demeye dilim varmıyor, olmasın diye istemiyorum öylesini, bizim olmasın inşallah, birisinin, bir Müslümanın arkasından birisi gelip tutup yakalayacakmış. Hakkın var sende, öde bu hakkını diyecekmiş. Sıkıştıracak, zorlayacak, darda bırakacak, zorda bırakacakmış onu. O sıkıştırılan, yakalanan adam diyecekmiş ki, abi amca, be kardeşim, Dayım, halam, teyzem, sen kimsin, nesin, necisin? Görmedim ben seni hiç dünyada, tanımıyorum, bilmiyorum seni, bugüne kadar tanıdığım, ettiğim insanlardan biri değilsin diye savunmaya çalışacakmış kendisini. Ama o insan, o hak sahibi insan diyecekmiş ki, inşallah bize denilmesin. Öyle mi? Senin bulunduğun yerde, elinin erdiği yerde, dilinin ulaşabileceği yerde, söz söyleyeceğin, engel olabileceğin bir yerde ben günaha dalıyordum da, ben yanlış yapıyordum da, ben hata ediyordum da, sen engellemiyordun. Bir parmak kaldırmak şeklinde bile olsa, bir kaş göz işaretiyle bile olsa, vazgeç yapma demiyordun. Ondan dolayı hakkım var sende diyecekmiş. Peki Müslümanlar, peki insanlar, peki tanıyanlar, tanımayanlar, bu ölçüye göre herkese şöyle bir kere daha bakın, farklı bir görevimiz var değil mi? Demek ki günahları galiba bu hesaba göre ikiye ayıracağız, iki temel gruba. Bir bireysel programımızdaki yanlışlar, günahlar, eksikler, hatalar, bir de toplumsal günahlarımız. Birilerinden dolayı, birilerine yapmamız ya da yapmamamız gereken şeylerden dolayı günahlarımız. Biraz daha titiz davransak, Yasin'i niye öğreniyoruz da, bunlara bize ışık tutsun diye, daha iyi Müslüman olalım diye, Allah'a daha iyi Müslüman bir kul olarak kulluğumuzu arz edelim, Müslümanca bir hayatın sonunda cennet kazanalım, cehennemden kurtulalım diye okumuyor muyuz? Gün gelecekmiş, ağızlar mühürlenecek, eller konuşturulacak, ayaklar şehadette bulunacak, neler yaptılar, neler kazandılar, neler kaybettiler diye eller konuşturulacak. Ben yaptım, ben ettim, ben gittim, ben geldim diyecekmiş ayaklar. Ama her konuda baştan sona ne var ne yoksa. Bu karşı gelinmez bir hesap modelinin bize öğreteceği bir sonraki ayette de şu oluyor. Niye öyle bir sonraki ayeti atlama ihtiyacı hissettik hemen? Ama orada durun istediğiniz kadar, sabaha kadar durun. Ya da güzeli, seherde uyanın, bir günlük yapıp ettiklerinizi düşünün, ağzınız konuşmasın, eliniz söylesin size, ayaklarınız haber versin, ben seninle şunu, ben seninle şunu yaptım, yapmadım desin, ya da sen bana bunu yaptırdın, sen bana bunu ettirdin desinler. Bir gece kendi kendimize bu hesaplaşmayı sürdürelim. Burada bu anlamda lafı uzatmak istemedim. O gerçekler bizi 66. ayete sürükledi. O gerçekler sanki yerle bir olmuş hayatımızın, yerle bir olmuş varlığımızın, benliğimizin sanki böyle sürüklenmesi anlamına geldi. Bir sonraki ayete doğru. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطِ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Hatta yardımcısı kardeşi bir ayet. Tekrar وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَضَاءُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Dileseydik diye başlıyor iki ayette. Biz isteseydik, biz isteseydik gözlerinizi siliverirdik. Görmez olurdunuz, göremez olurdunuz, görme özelliğinizi alırdık ya da gözünüz kaybolurdu, göz olmazdı sizde, dileseydik yapardık, şimdi de istesek yapabiliriz. Hadi bakalım, öyle bir hale gelince, festebeku sırat, yarışın bakalım yolda, hanginiz önce, hanginiz öne geçecek, hanginiz daha iyi, hanginiz daha ileride olacak, fe enna yubsurun, nasıl göreceksiniz de. İsteseydi Allah gözümüzü ortadan kaldırırdı, siliverirdi, yok ederdi, görmez olurduk. Peki o zaman? O zaman da bağıracaktık öyle mi? Ya Rabbi inan ki çok iyi, gerçekten cidden bir Müslümanlık iddiasında olacaktım. Neredeyse olmak üzereydim ama gözüm kalmamış. Ne yapayım, çaresizim mi diyecektik. Soruyoruz kimilerine çocuk mantığında. Allah haber gönderse, eğer namaza başlamazsan, Allah haber gönderse, eğer Kur'an ve sünnet öğrenmeye, anlatmaya başlamazsan, Allah gözünün birini alacakmış, ne dersin diyoruz. Çocuk ya, gayet saf ve samimi, hemen başlarım hocam diyor. Ya, haşa ve kelle, Allah'ın suçu mu var dersiniz, ikisini birden baştan vermekle. önce birini verseydi, başlarsam bir daha mı vereyim deseydi, öyle mi olsaydı demek durumunda değil miyiz üzerine? Tekrar edelim. Allah haber gönderse, kullarım, bir tek gözle siz bugünkü hayatınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani İslam'ın gözcülüğünü yapmıyorsunuz. İslam'a gözcülük eden bir gözünüz yok. Siz gözünüzü piyasaya, ekmeğe, suya, giyim, kuşama ya da çarşıya, pazara, kaldırımlardan binalara, eşyalardan eşyalara kullanıyorsunuz ve benim kitabımı öğrenmeye, Peygamberimin sünnetini anlamaya bir göz kullanma endişeniz yok ve diğer bütün hayatınızda siz tek gözle idare edebilirsiniz. Tamam, alıyorum eğer başlamayacaksanız o gözünüzün birini. Yani ikiden birine gerek yok. Ben bir taneyle yetineceğinizi biliyorum. Hadi bakalım ne yapacaksınız dese nedir akıllı olana düşen? Aman ya Rabbi, lütfen ya Rabbi, bilememişim. Sen lütfunla, ihsanınla muamelede bulun. Sen rahmet ve merhametini gönder. Ben senin dinini de öğrenmeye, göz kullanmaya, gözümü kullanmaya niyet ettim. Aman bana yardım et demeyecek miyiz? Peki, bugünden sonra diyelim. Ama yarın zaten toprak olacak bir gözü neden Allah'a kullukta kullanmayacağız da? Okuyorsunuz, biraz çoğalttınız okumayı. Gözleriniz kamaşmaya başlamış ya da yaşarmaya başlamış. O arada bir dost güya size tavsiyede bulunuyor. O kadar uzun boylu okuma. Evet, gözüm acıyor, gözüm yaşarıyor, gözüm belki biraz bozuluyor ama Kur'an okumaya, sünnet öğrenmeye kullanmasaydım ne olacaktı? Kalacak mıydı bende? Sonunda yine Allah'a gitmeyecek miydi o? Yani toprak olmayacak mıydı dünya planında yeniden diriliş günü? Ve ki o yeniden diriliş gününde kimilerini Allah kör olarak haşredecek de onlar diyecekler ki ya Rabbi ben dünyada görüyordum, neden böyle yaptın? Sen unutmuştun gerçekleri, sen vahyi unutmuştun, ondan dolayı senin bugün kör olarak haşrolunman gerekiyor. Allah kıyamette kör olmaktan kurtarsın diyorsak, bunu gönülden istiyorsak, bugün kör olmaktan kendimizi kurtarmaya çalışalım. Allah'ın gör dediklerini görmeye, Allah'ın bak dediklerine bakmaya çalışalım. Öyle bir gün, bir pişmanlık günü kör olmaktan kurtuluş için Allah bugün kör olarak kendinizi bir düşünün diyor sanki. Allah'ın istediğine göre yaşamayanlar, Allah'ın gör dediğini görmeyenler, Allah için görmekten kendilerini alanlar ya da Allah'ın görme özelliğini bahşettiğini unutanlar kendilerini bir hesaba çeksinler. Peki gözümüz alınınca yarışacaktık öyle mi? Burada dünyada imtihan gereği gözleri alınan insanlara, Müslümanlara yine de bir müjdeli haber iletelim. Aleyhissalatü vesselam der ki, dünyada Allah bir Müslümanın gözünü alarak imtihan ederse iki gözünü, o da buna sabreder, dayanır, direnir, gereğini yerine getirirse Allah ona cennette göz verecektir. Yani ben bilmiyordum, daha önce yapmamıştım, Müslümanlığı tanımamıştım, İslam'la ilgim kalmamıştı ama şimdi aklım başıma geldi ve fakat gözüm yok, ben ne yapacağım diyebilir kimileri. Hayır, bugünden de gözü alınarak imtihan olunmanın sonrasında aklı başına gelmişse birilerinin, İyi bir Müslüman olmaya gayret edebilirler. Hele ki şimdi bir mealli hatim kaseti imkanıyla Allah'ın izniyle Kur'an'ı öğrenmeye, Peygamber'in sünnetini tanımaya imkan bulabilirler. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ Dahası biz isteseydik onların konumlarını değiştiriverirdik. Kadın mı? Allah istediği için öyle olmadı mı? Erkek de öyle. Ya da uzun boylu, kısa boylu mu Allah değiştiremez mi? Zengin veya fakirliğin değiştiğini her zaman görüyoruz. Hastalık, sağlık da o. Bütün konumlar, bütün durumlar, bütün imtihan pozisyonları Allah'ın izniyle ama Allah'ın emriyle değişemez mi? Peki diyelim ki değiştirdik sizi. O zaman tekrar geçip gidebilecek, bizim konumumuzu öteye, beriye atlayacak ya da kendi bildiğinize göre yaşamaya imkan bulacaksınız öyle mi? Mümkün mü, geri dönebilir misiniz? فَمَسْتَطَاءُ مُضِيًّا Geçip gitmeye güçleri yetmez onların. Mecburen teslim olacaklar, bizim dediğimizi dinleyecekler. وَلَا يَرْجَعُونَ Tekrar geri de dönemezler. Belki konuyu doğrudan anlattığını söyleyemem ama sanki ele geçen fırsatların net değerlendirilmesi konusunda bir uyarı olacağını zannediyorum. Mesela bir hasta kardeşiniz, arkadaşınızı ziyaret etmek zorundasınız. İslam'ın Müslüman'a yüklediği görevlerden biri. Hastayken ziyaret etmek, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından biri. Peki, Müslüman'ı hastayken ziyaret etmediniz, bugün işim vardı, yarın gücüm yetmedi, bir gün aklıma gelmedi, öteki gün başka mazeretler uydurdunuz, kendinizce de kabul etmediğiniz şeyler derken tam gitmeye niyet ettiniz, o size uğradı. Diyecek misiniz, arkadaş olmaz böyle, git eve yat, ben seni ziyaret edeyim, ondan sonra kalkarsan kalk. Peki, ya ölürse ne yapacaksınız? Mezar başına gidin de, hastayken ziyaret edemedim, bunu öyle say deyin, olur mu? Elbette olmayacağını biliyorsunuz. Fırsat geçmişken geçmiştir. Fırsat varken değerlendirmek zorundayız. Zümer suresinde bunları daha hoş ve güzel işleyen, anlatan ayet gruplarını görürsünüz. Eğer merak ederseniz bir zahmet, değilse merak edin. Lütfen o ayetlere bir daha müracaat ediverin. Yani iş işten geçmeden pişman olmanın kurallarını anlatan ayetler. Biz isteseydik durumunuzu değiştirirdik. İşiniz biterdi. Biz isteseydik her şey ortadan kaybolurdu. O zaman ne yapacaktınız, ne yapabilirdiniz söyleyin bakalım. Geri dönebilecek misiniz? Eski o şaşalı, debdebeli döneminizi bulabilecek misiniz? Gelin şimdiden yapın. Bu dünya planında, madde planında böyle değil sadece. Ömür olarak, beden olarak da böyle. Çünkü وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَالْقِ Eğer biz ömür vermişsek insana, yaşamışsa, devam etmişse hayatı, bakmışsınız geri dönmüştür bir zaman sonra. Hayat programı, güç ve kuvvet işi geri dönmüştür. اَفَلَا يَعْقِلُونَ Hiç mi düşünmüyorsunuz? Düşünmeyecek misiniz? Nedir derdiniz? Niye aklınızı bu işi anlamaya kullanmıyorsunuz? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Öldürmedi mi Allah? Bakmışsınız yaratılış geri dönüyor sanki, çocuklaşıyorsunuz. Hatta bebek gibi bile oluyor insanlar ve sonunda başta yok idi, sonda da yok oluveriyorlar. Tam bir geri dönüş. Tabii belki bunun baştan bir kuralını öğrenelim. Adam biri diyor ki, hatırından çıkmasın uryan cihana geldiğin. Nice kim geldin, yine anın gibi gitmen gerek. Yani dünyaya çırılçıplak, bomboş, hiçbir eşyası malı mülkü olmadan ama tertemiz, günahsız, berrak bir yapıyla geldiğin, hatırından çıkmasın unutma. Nasıl geldin, yine öyle gitmen gerek. Günahsız, Allah'ın kulu, Allah'a teslim, o dedi diye işte onun isteğine göre gitmen gerek. Bu ayet bana şunları söyledi. İnsanoğlu ne garip bir varlık. Ne çabuk unutuyor her şeyi. 5 yaşındayken belki düşünemiyor. 10 yaşına geldi mi kendisine bir bakıyor. Gücü kuvveti 10 olmuş. 15'inde 15, 20'sinde 20 güçlenmiş. 30'unda 30, 40'ında 40 gücü olan zannediyor ki benim gücüm kendimden, ben büyüyorum, güç kazanıyorum, gücümü kullanabiliyorum, artırabiliyorum. Kendince bu işi büyütmeye, artırmaya niyet ediyor ama ne mümkün. Yaşı 50 olunca gücü 50'ye çıkmıyor. 60'ta 60, 70'te 70 güç bulacağını zannetmesin insanlar. Çünkü yaş 80'e 90'a geldi mi güç kuvvet sanki 5'e 3'e iniyor. Sonra tıpkı kucakta bir bebek gibi kaldırılıp indirilenler hiç görmediniz mi? Ama hep başkaları öyle oluyor galiba değil mi? 30'unda bir genç, 40'ında bir insan sanki kendisinin o hale geleceğini düşünmüyor. Bana hiç demedilerdi diye nazlanmaya başlıyor bu sefer. Ne diyeceğiz de işte Kur'an söylemiyor mu? Hayatınız devam eder. Daha önce ölümle baş başa kalmazsanız ölüm sizi gelip bulmazsa bilin ki sonunda başa döneceksiniz ve yeniden toprak oluş, yok oluş dünya planında. Madem ki itiraz edecek bile gücü aslında Allah'ın imkanıyla bulduğunuzu unutmamalıydınız. Yani biraz dolandırdım, Allah affetsin yanlışımı. Madem ki insanlar kafir ve Müslüman kim olursa olsun güçlerini Allah'tan buluyorlar, imkanlarını Allah bahşediyor onlara, gelsinler Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a isyanda kullanmasınlar, akıllarını kullansınlar da Allah'ın dediğine göre hareket edip Allah'a, İslam'a, Peygamber'e, Kur'an'a güzel baksınlar. Çünkü وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Bu peygamberin gündeme getirdiği gerçekler, bu hakikat mesajı, bu anlatılanlar, bu ayetler, bu söylenen hadisler ne şiirdir, ne Allah öğretmiştir bu şiiri, şiir değil çünkü, ne de peygambere yakışan şiir konuşmaktır. Yani اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُب۪ينٌ. Bu bir zikirdir, bu bir gündemdir, bu bir hatırlatmadır, bu bir nasihattır ve de apaçık, net, ayan beyan anlaşılacak özellikle bir gündemdir ve de okunması gereken bir mesajdır, okunmalıdır. Neden geldiğini, görevinin ne olduğunu, ne işe yarayacağını da 70. ayet şöyle beyan ediyor. Tekrar 69'a dönelim inşallah. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ. Yani diri olanlar, canlı olanlar, hayatta olanlar böylece uyarılsınlar, uyarıya kulak vermeyenler, uyarıyı kamufle edip gündemden kaldırmaya çalışanlar, uyarının gereğini yerine getirmeyenler de işte onlar da azabı hak ettiklerini anlasınlar. Hakikat bu böylecedir, bunu bilsinler diye Allah Kur'an'ı göndermiş, zikrun ve Kur'an-ı Mübin'i ortaya koymuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şairdir diyenler olmuştu. Beğenmediler, kahin dediler. Hoşlarına gitmedi galiba, ya da mecnun demeye, kimiler de sihirbaz iddiasında bulunmaya çalıştılar. Dertler neydi? Peygamber olmasın da ne olursa olsun diye bir şeyler uydurup bir yama vuracaklar ya da bir yafta ekleyeceklerdi. Peki kendileri inanıyor muydu acaba? Anladığımız kadarıyla pek öyle kendiler de inanmıyordular. Nebe suresinde kendilerinin de ihtilaf içinde olduklarını öğrendiğimize göre bu insanlar bu sözleriyle kendilerini de kandıramamıştılar aslında, ama belki 3-5 sıradan insanı kandırabiliriz diye çaba içindeydiler, gaflet içinde. Çünkü içlerinden biri Velid bin Mughire gitmiş peygamberimize demişti ki, nedir senin derdin, anlat bakalım. Sonra itiraz etmiş, karşı gelmişti. Konuşmuştular uzun uzadıya. Kendine göre Velid nasihatlarda bulunmuş, etme eyleme demişti. Vazgeç iddiasıyla güya ona yol gösteriyordu. Daha neler ve neler söyledi. Peygamberimiz Efendimiz dinledikten sonra bitti mi dedi. Ve kendisi de Fussilet suresinden ayetler okumaya başladı. Hani belki kimilerinin aklına bazen gelmiştir. Galiba şeytan getiriyor onu akla. Efendim, birisi Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyorsa ona dini anlatırken Allah ve peygamberin sözüyle anlatmayalım, o adam zaten kabul etmiyor bunu diyenler var bazen. Ama peygamberim öyle yapmamış. Ben dini ben değil Allah'a anlattırmanın daha yerinde olacağına inansam yerinde değil mi bu dediğim? Tekrar edeyim. Yani karşımdaki insan dinle ilgisizse, dini inkar ediyorsa, ben Allah'ı kabul etmiyorum, ben peygamberi reddediyorum diyorsa, o kişiye dini ben mi anlatsam daha yerinde, yoksa o reddettiği insanın, peygamberin ve de reddettiği varlık Allah'ın sözleriyle bak sen bunları reddediyordun, farkında mısın, haberin var mı desek daha yerinde olmaz mı? Veya yerinde mi değil mi bilmem ama peygamberim böyle yapıyor, ne dersiniz? İşte Velid bin Mughire geliyor peygamberle konuşma ortamında ve peygamberimiz ona Kur'an'dan bir bölüm okuyor. ve Kur'an'la Kur'an'ı, Kur'an'la İslam'ı, Kur'an'la Allah'ı, Kur'an'la dini tanıtıyor. Zaten hayatı boyunca ayet ve hadisten başka bir şey söylemeyen peygamber herkese ayet ve hadisle din tanıtmış olmaz mı? Olmuyor mu? Biz de böyle bir gerçekle insanlara hakkı hakikati anlatmaya çalışsak, bunun yerine ağaçtan, çiçekten, böceğe, yıldızdan, semaya, dağdan, dereden, tepeden, ormana, çöle kadar bir şeylerle Allah anlattığımızı, anlatmamızın daha iyi olduğunu düşünürsek, pek Kur'an modeline uygun değil gibi geliyor bana. Çünkü öylece anlatılan Allah'ın tanıtılmasından, öğretilmesinden, böyle buldurulan, bak işte Allah vardır denildikten sonra, bize düşen bir bölüm daha olmalıydı. İşte bu Allah Rabbimiz ve ondan başka ilahımız yok. Bunu da Kur'an'la tanıtacağız tabii. Allah'ın Rab olarak nasıl bir program çizdiğini, kendisine kul köle olmak zorunda olduğumuz Allah'ın nelerden memnun olup nelere gazap ve azap edeceğini yine bize Kur'an tanıtacaktır. Bunu kişinin kendi kendine bulması ve öğrenmesi mümkün değildir. İşte peygambere karşı Velid bin Muire böyle böyle konuştu da, sonra peygamberden bu mesajı aldı da geldi Mekke'nin o büyük kafirlerinin yanına. Dedi ki dinleyin beni, kafasızlık etmeyin. Şiiri bilirim ben, bu adam şair değil. Söylediklerinin şiirle ilgisi yok. Kehaneti benden daha iyi tanıyanınız yok, tanıyanınız. Ben kahinler görmüşüm yıllar yılı. Bu adam kahin de değil, kahine benzer tarafı da yok. Mecnun değil bu adam, cin çarpmamış. Konuşmaların hiçbiri de öyle tutarsız değil. Dengeli ve aklı başında bir konuşma sürdürüyor. Dahası sihirbaz da değil bu adam. Hiç mi görmediniz sihirbazı filan diye. Böylece onların bütün iddialarını ortadan kaldırdı. Ama karşısında kafası şeytanlığa veya cehalete çalışan birisi vardı. Bu işin babasıydı, cehaletin babası. Ebu Cehil denilen bu adam ürktü, korktu, dedi ki çabuk söyle, yoksa Muhammed seni de mi çarpmış? Söyle, inandın mı? İnanıyor musun? Yoksa bizim dinimizde misin? Adamı zorda bıraktı, darda bıraktı. O da aklını çalıştıramadı, kabul edemedi. Geberip gidesice deniliyordu hatta Müddessir suresinde kendisinden. Öçtü, biçti, düşündü, taşındı. Sonunda dedi ki yine de buna sihir diyelim. Eskiden beri süre gelen bir sihir. Babayla evladı, anayla evladı, kardeşle kardeşi, toplumla toplumu birbirine düşüren bir sihirbazlıktır diyelim. Dediler ve işin içinden güya sıyrıldılar. Ama bilmiyorlar mıydı? Kur'an şiir değildi, Kur'an sihir değildi, Peygamberimiz şair değildi, Peygamberimiz kahin ya da sihirbaz değildi. Bugünün ifadesiyle şiir, işte herhangi birinin sözleri biraz farklı veya kelimeleri biraz değişik sıralaması anlamına geliyor. Hele son dönemde çok daha enteresan şiirler görebiliyorsunuz. Telefon direğine çıktım, yarimi gördüm, düştüm, bayıldım. Oldu şiir, tamam. Okudunuz ve anladınız. Ya da anlar görünün, en azından sevinin, gülün biraz. Birilerine de kendinize yorum yapmaya başlayın. Hatta o anda siz yorum yaparken bu şiirle ilgili dağ başındasınız, öyle anlatın. Ya da ormandasınız veya deniz kenarındasınız, kumları sayıyorsunuz. Siz bu şiirden bunların anlatıldığını iddia ve ifade edebilirsiniz, fark etmez. Ama dünün Arap toplumunda Kur'an'ın geldiği dönem o insanların dilinde şiir toplumu bilinçlendirme savaşının ürünüydü. Başka kelimeyle söyleyelim, toplumu, insanları şuurlandırma gayretiydi. Buna göre şair topluma yön veren, yol gösterendi. Toplumun nereye nasıl gideceğini, neyi nasıl yapacağını, neden neyi yapmaması gerektiğini şiirlerle şairler anlatırdı. Toplumun önde giden elit tabakasıydı onlar. Topluma yol gösteren insanlardı. Ya da toplumun yapacağı şeyleri onlara güzel anlatan, duygulandıran, şuurlandıran, bilinç seviyelerinde onlara hitap eden ya da bilinç düzeylerini, düzlemlerini yükselten, yükseltmeye çalışan insanlardı. Düşünün diyor bu 69. ayet. Hiç Kur'an'la anlatılanlar böyle olur mu? Olmaz elbette, çünkü o şairlerin her birinin kabul edilen bir cinni vardı. Yani her şair bir cinle irtibat halinde olacaktı. Her şairin cinden bir dostu, bir akıl hocası olacaktı, oluyordu. O akıl hocası, dostu, cin bir şeyler söyleyecek, o da bunu topluma yansıtacaktı. Toplumun gündeminde bu yıl mavi olsun, kırmızı olsun, Toplumun gündeminde bu yıl çiçek olsun, böcek olsun. Toplumun gündeminde bu yıl mutfak olsun, eşya olsun gibi toplumun gündeminde neler olması gerektiğini cinler söylüyor. Şairler de bunu gündeme getiriyorlardı. Öyle iddiaları vardı dünün insanlarının ve Allah hepsini baştan siliyor. Ve ma allamnahu şi'ra, biz ona şiir öğretecek değiliz. Ve ma yenbagile, bu ona yakışmaz da zaten, ne anlamı var da, niye şair olsun da, niye bir cinne muhtaç olsun, bir cin gelsin, bir şeytan bir şeyler öğretsin de niye söylesin, derdine ne, niye ihtiyacı olsun, Allah'la doğrudan bu anlamda vahiy irtibatı olan bir insanın cine muhtaç olması, cinden bir şeyler öğrenmesinin ne anlamı var, ya ne, in huve illa zikrun ve Kur'anun mübin, bu bir zikirdir. Kur'an kendisine zikir tabir eder. Zikir, gündemde tutulacak gerçeklerdir. Nerede, ne zaman, ne yapılmalı? Bunu anlatan zikirdir. Bunu Allah'a göre anlatan bir kitaptır. Okunması gerekir. Yani Kur'an-ı Mübin'dir. İnsanoğlu, herhangi bir zaman, herhangi bir mekanda yaşar. İnsanoğlu, sabah, akşam, gündüz, gece, gençlik veya ihtiyarlık dönemini Ocak, Şubat, Muharrem, Sefer ayında yazın veya kışın yaşar. Bir zaman diliminde saat 7 veya 9'da. Ve yine insanoğlu evde, çarşıda, pazarda ya da parkta, bahçede, dağda, ormanda, kaldırım kenarında, arabada, sema veya arzda bir yerdedir mutlaka. Yerde olmaksızın zamanın dışına çıkma imkanı yoktur insanın. İşte tüm zaman ve mekan birimlerinden birinin diğeriyle kesişim noktasında hayatını sürdüren insan, o anda Kur'an ile hatırlayacaktır Allah kendisinden ne istiyor, Rab ve İlah olarak. Bunu gerçekleştiren, bunu kendisine öğreten, yani temel zikir olan, mutlak hatırlatılması, hatırlanması gereken Kur'an'dır ve Kur'an asıl gündem konusudur. Gündemde tutulmalıdır. Hep akılda tutulmalıdır. Hatıralarda canlı, kulakta küpe olmalıdır. Zikirdir. Bir de Kur'an-ı Mübin'dir. İlk ayetlerde söyledik. Allah tekrar bu kelimeyi kullandığı için biraz daha tekrar edelim. Kur'an okunması gerekendir. Kur'an okunandır. Okunmazsa Kur'an olmaz. Ama okunan mesaj, okunması gereken mesaj, bana yol göstermeli, bana mesaj vermelidir. Benim eylemime, pratize edeceğim programa sanki bir mesajı olmalıdır o okunanın. Buradan geçme, yasaktır. Buradan yürümek zorundasın. Yoldan çıkma, tehlikeye gidersin. Sağa döneceksin, dikkat et gibi işaretleri veya yazıları okuduğumuz gibi. Veya davetiye gelir, okursunuz. Dikkat edin demez aslında ama davetiyenin kendisi onu anlatmaz mı? Dikkat edin, unutmayın. Pazar gün saat 3'te, 5'te, 8'de, 9'da falan yerde olmak zorundasın. Karnın aç, gel, yemek yiyeceksin. Veya zamanın müsait, gel, bir saat orada bekleyeceksin. Bunlar okununca kişi gereğiyle amel etmek zorunda olduğunu baştan bilmez mi? Dikkat, tehlikeli bir yerdir. Aman elini uzatma, elini alma denilenler öyle değil mi? Veya benzeri nice okuduğumuz şeyler bize bir şeyler anlatmıyor mu? Arkanızdan bir arkadaşınız yetişti. Aman dedi, canım kardeşim neredesin? Ben de tam seni arıyordum. Telefon ettim, bulamadım. Evine geldim, gelecektim, adresini bilemedim. Şunu sana dostun, kardeşin, arkadaşın falan var ya, o verdi. Bu pusula, bu not, bu kağıt senin olacakmış, sende olacakmış. Açtınız ve okudunuz. Günlerden perşembe, saat 14, garajda olmanız gerekiyormuş. Aman uçtunuz, yattınız, yuvarlandınız. Çünkü dostunuz gelecek, dünyada en sevdiğiniz, onsuz olmaz bildiğiniz, her şeyinizi ona vakfettiğiniz o en büyük dostunuz gelecekmiş. Perşembe gün saat 2'de garajda olacakmışsınız. Okumaya devam ediyorsunuz. Gece gündüz okuyorsunuz. Sevincinizden ne yapacağını şaşırdınız. Gittiniz bir fotokopi makinesinin başına, büyüttünüz, küçülttünüz, rengarenk ettiniz, çeşit çeşit desen desen farklı renklerde, farklı modellerde, farklı pontolarla, farklı yazı stilleriyle kağıda aktardınız. Bunu dostlarınıza dağıttınız. Duvarları süslediniz, tabela ettiniz, arabalara yerleştirdiniz. Telefon kulübelerinin üzerine yapıştırdınız. Herkes okusun dediniz. Ben biliyorsam benim sevincime dünya ortak olsun. çiçekler siz böyle açın dediniz, kuşlar siz böyle ötün dediniz, sonunda okumaya devam ettiniz. O dostunuz halen sizi Perşembe 2'den beri bekliyor orada. Beklesin. Ama okudunuz ya, okumaya devam ediyorsunuz ya, hatta okuma yarışları da düzenleyecek miydiniz? Ödül mü verecektiniz? Okuyanlara, iyi okuyanlara tamam mı diyecektiniz? Ne yapacaktınız? Bunu siz çok daha iyi bilirsiniz. O beklemeye devam etsin. Hadi o beklesin, beklerse sizle dostunuz ne fark eder? Bekleyen beklesin, ağaç olsun orada büyüsün. Gölgesine gider oturursunuz belki. Hatta orada Yasinler okursunuz. Eyvah, burada ölmüş ve burada ağaç büyümüş diye. Onu söylemiyorum ben. O değil benim derdim. Ama Allah göndermiş bir kitap. Okuyun, okuyacağız. Diyor ki bu kitabında, sizi cennette bekliyorum. Şöyle şöyle gelirseniz, şu yoldan giderseniz, yolun tehlikeleri şöyledir, yolun sapak noktaları böyledir, sapış yerleri şöyledir diye Allah yolunu bir güzel tarif ediyor ki nasıl yaşanacağını, nasıl hareket edileceğini, nereden gidileceğini, nereden dönüleceğini, yanlış yapmışsak nasıl geri dönüp tekrar yola koyulacağımızı o kadar hoş, o kadar güzel, tam Allah'a yakışır biçimde o kadar güzel anlatıyor ki biz de bunu okuyalım, okuyalım, bir daha tekrar okuyalım, sonra gereğini yerine getirmezsek okumuş olur muyuz söyleyin. Yani adam derdi var, aileden sıkıntısı var, karısından ya da kocasından, ekonomik hayatından ya da başka dertleri, sıkıntıları var insanların. Birisi öneriyor ona, arkadaş etme, bu dünya böyledir, gel şu namazına başla, Kur'an'ı oku, rahat edersin, huzur bulursun. O da başlıyor Kur'an öğrenmeye, okumaya ve de namaz kılmaya. İkinci ay, üçüncü ay sabırla devam ediyor. Yarın 100. gün diyor. Bugün 99, 100 gündür hep namazımı tam kılıyorum ama ne borcumda eksilme olduğu, ne müşterimde bir artma. Derdi farklı. Onun sıkıntısı ya da sıkıntıları yeniden gündeme getirici değişik galiba. Oysa Kur'an okuyunca, Kur'an'ın gereği yapılınca sıkıntılar giderdi. Kur'an bir mesajdı. Kur'an bir yol gösteriydi. İşte böyle bir mesaj, böyle bir yol gösteriyi Allah şiir diye mi gönderecekti? Cinlere mi ısmarlayacaktı? Şeytanlar mı bu işi yapsın diyecekti? Asla. Peki ya ne diye gelmişti Kur'an? لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Canlı olanlar, diri olanlar, hayatta olanlar uyarılsın diye. Bu uyarıya eyvallah etmeyenler, kamufle eden, gündemden çıkaranlar, onlara da azap hak olsun, azabı hak ettikleri beyan olunsun diye. Demek ki Kur'an'ın özü ve özeti, kalbi sureyi Yasin'i biz canlı olanlara okuyalım. Bir bölgede adettir. Cenaze evine gidenler biraz Kur'an okusalar da ya da okumasalar da mutlaka vaaz-ı nasihat eden birine ihtiyaçları olur. Ya bir görevli bekler orada akşama kadar, sabaha kadar, ya gelenlerden biri bu işi yapar. Gidenlerin böyle bir görevle görevli olmaları sanki Allah'ın kitabını ölü evinde tekrar hatırlatmaları anlamına gelmez mi? Ama dirileri anlatmak anlamına gelir. Biz de diri olan, canlı olan, önce kendimize henüz ölmedik diye ve sonra dışımızdaki bütün canlılara anlatmaya, öğretmeye, onları Kur'an'la uyarmaya devam edelim. İnşallah gelecek programda yeniden buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.